Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu genel ahlak kavramı üzerinden biraz konuştuk. Çünkü yaşadığımız sıkıntıların tamamı hukuka değil, birilerinin kafasına göre tanımladığı genel ahlaka göre uydurulmuş kurallar bütününden oluşuyor. Yaşadıklarımızın tamamı bundan kaynaklanıyor. Yani anlık vatan haini olabilmeniz mümkün. Bir onur yürüyüşü sırasında foto muhabiriyken ensenize polisin basarak sizi nefessiz bırakabilmesi mümkün. Bunların tamamı genel ahlak ilkeleri içinde. Ahlak ama hangi ahlak sorusunun sorulduğu o ilk yayın şu anda Ünsalonu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese günaydın. Hadi bakalım yayını paylaşın, çağırın herkesi. Gazetelerde ne var biraz onun üzerine bakalım. Genel ahlaktan konuştuk. Ciddi bir ahlaksızlık var gazetelerde. Göstereceğim şimdi size. Mesela şöyle şeyler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye, çünkü kamuoyu önünde bir yanlışı savundu diyerek özür dilemeye çağıran Abdülkadir Selvi var. İlk yayında da söyledim. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi kameraların karşısına çıktı ve dedi ki İngiltere'de biz dedi çok başarılıyız. İngiltere'de bu aşı 100 pound dedi. Bu yalan, düpedüz yalan üstelik. Üstelik bu o kadar basit bir yalan ki hani bunu öğrenebilme hikayesi ya çok basit bir şey. Çok. Ama açıkça söyledi ve özür falan dilemedi. Göstereceğim şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazısında. Mesela onun sorunu yok. O önemli değil. Onu hatta hatırlatmayalım bile. Çünkü biz hani o meşhur fıkrada olduğu gibi Zat-ı Ali'nizin dalga boyuyum diyor. Patlıcanla benim bir alakam yok patlıcan. Bugün patlıcan olur, yarın kabak olur. Öbür gün baklama mevsimi gelir. Alırız iç baklamızı, bakarız keyfimize. O oradan takılıyor. O hikaye var. Onun dışında neler var? Ya çok acayip bir şekilde iki kardeşiyle birlikte Türkiye'de gazeteciliğin ahlaksızlık çıtasını arş-ı alaya koyan insan mesela bir yazı yazmış. Diyor ki yarın Can Ataklı ile ilgili size acayip bir sürprizim var. Yarına adres 1 milyon dolarlık bir rüşvetten bahsediyor da. Paralar acayip ya, havada uçuşuyor. Sabahın bu saatinde 1 milyon dolar dedim, kusura bakmayın, zihniniz epeyce bulandı farkındayım. Sabah ben daha erken okudum. Ben okuduğumda benim kafa hepten yandı. 1 milyon dolar ben gördüğümde saat 7'yi 5 falan geçiyordu. Oh, insanın beyni hakikaten ısınıyor. Neyse ki bu hafta son cumadan sonra bir 10 günlük ara olacak. Ayın 2'sinde ara vereceğim. 12'sinde ölmez sağ kalırsam sabah dükkanı açacağız tekrar burada. Evet, Selflight kardeşler, Selflight biraderler, onlardan bir tanesi. Hangisi büyüğü mü küçüğü mü bilmiyorum ama yani hepsi aynı durumda olduğu için benim için. Biri diğerine göre hani lacivertin ton farklılığı var. Ama çok da önemli değil. Onun dışında ben kişisel olarak bir şey paylaşacağım sizinle. Çünkü hatta başında da paylaşayım, onu anlatayım, bitireyim. Çünkü bu son konuşma olacak bununla ilgili. Gerçekten artık böyle çok tuhaf bir yere geldi. Bu iş hesaplaşacak insanlar arasında. Dün konuştum ben, kendisiyle de konuştum, aradı beni. Enver'le, Enver Aysever'le muhtemeldir ki mahkeme üzerinde bir hesaplaşma olacak. Neyse ben burada kendi yerimi, konumumu bir kez daha hatırlatayım ve ondan sonra kapatayım mevzuyu. Biliyorsunuz Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlediği bir kurs karşılığında girdiği ihaleyi kazanarak orada 300 küsür bin liralık bir para karşılığı işte bir kurs verdiği falan söylenmişti. Onun üzerinden ihaleci Enver işte ihale alıyor, ihalelere giriyor falan. Enver Aysever de çıkıp demişti kardeşim ben ihale falan almadım. Evet böyle bir kurs için yapıldı ama ben ihaleye falan girmedim. Benim öyle bir işim olmadı. O gün kendisiyle ilgili yazı yazanlardan biri de Faruk Bildirici'ydi. Faruk abi farukbildirici.com adresinde, kendi adresinde yazdı. Enver'in parayla sorunlu bir ilişki kurduğunu söyledi. Ya ağır ithamlar var içinde ama işin şöyle bir tuhaf yönü var. Bu yazı yazılırken Enver'le konuşulmamış mesela. Ben de şunu anlattım. Daha yazıya ilişkin hakikaten bir detay falan bilmiyordum. Hiç görüş falan da almamıştım. Ya bu bir insanın hayatına böyle çökebilmek çok kolay. Hele internet medyasının bu kadar yaygın olduğu bir dönem. Çok basit. Bir şey söylüyorsunuz üstüne yapışıyor ve kalıyor. Ya bu böyle yapılmaz. Bir süre sonra burada yayında da söyledim hatta. Bir süre sonra Enver Aysever beni aradı ve dedi ki teşekkür ederim. En yakın arkadaşlarım bildiğim insanlar bile bu konuda kamuoyu baskısından çekinip gökyüzüne bakarken sen burada doğruyu anlatmaya çalışıyorsun. Evet ben hayatım Enver Aysever'i yaşıyor bakın sorun Enver'e. Enver burada mısın yayında mısın bilmiyorum. Enver Aysever'i hayatımda bir kez gördüm. İzmit'te düzenlenen bir kitap fuarında, hatırlıyorsunuz burada da anlattım zaten, sevgili Çiğdem Toker ve Yalçın Karatepe ile üçümüz bir panel yaptık orada. Sadece o gün akşam oturup aynı masada yemek yedik. Eğer Enver diyorsa ki hayır ya biz seninle daha eski dostuz, söyleyebilir. Bir kere gördüm. Bu önemli değil çünkü. Burada benim savunmaya çalıştığım hikaye, kim olursa olsun kardeşim bu kadar rahat çamur atılmaması lazım. Ama Enver bir süre sonra bana bir takım mahkeme belgeleri yolladı. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ben ihaleye girmedim kardeşim diyerek mücadeleye başladı. Doğru da çıktı o. Kendi avukatının tavsiyesi nedeniyle Enver sosyal medya üzerinden paylaşamıyor. Ama en azından Faruk abi gibi tecrübeli bir gazetecinin ya bu olan bunu söylüyorsa vardır bir bildiği diyeceğini düşünmüştüm. Benden böyle bir şey isteyeceğini. Ama onun yerine dün bir yazı yazdı. Ben de o yüzden buradan söylüyorum. Dün bir yazı yazdı ve beni gerçekten yıkan bir cümle kullandı. Yazının içinden farukbildirici.com'dan bu yazıyı, orada iki tane bana da atıf var. İşte Ünsal'ın önünde bir daha değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum diye. Ben bir daha değerlendirdim ve şu cümleye takıldım kaldım. Lütfen şu cümleye bakın. Bu suçlama son derece yersiz. Ben bir haber yazmadım. Bir medya etiği eleştirisiydi Enver'le ilgili olan. Kaldı ki bir haber ya da yazı yazarken hakkında yazılan kişi ya da kurumlara telefon etmek, mutlaka onunla konuşmak gibi bir etik ilke yoktur. Burası benim için biten yer. Gerçekten biten. Buradan sonrasını benim okumama gerek yok. O zaman biz, ben mesela gittiğim üniversitelerde, gazetecilik fakültelerinde, Faruk abi de Başkent Üniversitesi'nde ders veriyorum şu anda. Oralarda ben öğrencilere tam tersini anlatıyorum. Gerçekten sizden bir kez daha özür diliyorum, bu yayını izlemeyin. Vallahi bak bu şey falan değil, kapris mapris değil. Çünkü ombudsman olan kişinin söylediği buysa gerçekten bizim konuşacak bir şeyimiz kalmamış. Yani bir insanla ilgili bu kadar net iddialar ortaya koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki o ihaleye katılmış, oradan bunu yapmış ve diyorsunuz ki benim onu aramak gibi bir zorunluluğum yok. Yazının devamında diyor ki ayrıca burası kendisi bir şey söylese ona da açıktı. Ya yazı yazılmadan açık olmak zorunda o. Çünkü iddialar öyle yenil yutulur şeyler değil. Faruk abi hiç kusura bakma, ben bu saatten sonra bununla ilgili tek cümle bile kullanmam. Ama bugüne kadar gazeteci adayı bütün çocuklara söylediklerimiz hikayeymiş. Sen mesela yazının devamında işte siyasetçilikle gazetecilik arasındaki tercih yapılması, kesinlikle katılıyorum. Ama çok özür dileyerek şunu söyleyebilir miyim? Yıllarca Hürriyet Gazetesi'nde Ankara'da sorumlu mevkide üstelik çalıştın. Haber masasına da bakarak. Oktay Bey, Oktay Ekşi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Mesela aynı şeyi ona yaptın mı? Baş yazarına gazetenin. Kaldı ki yani benim bildiğim, ben bunu dün telefonla konuşurken kendisine de söyledim, doğrulayacaktır. Ben belediyeyle bu tarz iş tutulmasından hakikaten rahatsızım. Bu bir. İkincisi, daha önemlisi şu. Evet, siyasetçi tam da Faruk abinin söylediği gibi. Ya siyasetçi ise gazetecilik yapmayacak kardeşim. Gazeteciyim demeyecek. O siyasetçi. Bakın bunun örneği var, Ahmet Şık. O günden beri gazeteciyim diyor mu kendine? Bu başka bir şey. Çünkü ikisi birbirine karışırsa hangi mahalleden olduğunun önemi yok. Bakış değişir. Ki bizim mesleğimiz bu kadar, kusura bakmayın ama boka batmışken bu olmaz işte. Bunu söyleyemezsiniz. Hiç kusura bakmayın. Mustafa Bağlay çok sorunlu bir ilişki. Aynı şekilde. Hay yaşa İngilper Hanım. Çok sorunlu bir şey bu. Yapamazsınız bunu ya. Yapamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Hangi mahalleden olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü o zaman siz siyasi güç kullanıyorsunuz. Eğer böyle bir şey söylüyorsanız gerçekten benim için konuşacak bir bölüm kalmadı artık. Bu saatten sonra yani Enver de kendiyle ilgili, o kendiyle ilgili cevap verir zaten. Beni burada ilgilendiren mesleğimizle ilgili olan bölümü. Ben cevap verdim ve şu cümle kullanıldıktan sonra, bu cümle yazılabildikten sonra, yani şunu sormak isterim ben Faruk abi, hakikaten mesela haber masasını çalıştırırken birçok muhabire bir haber yapılırken kaynağını ara, teyit et demediniz mi? Olabilir mi böyle bir şey ya? Ama yazabiliyorsunuz bunu buraya. Bir medya etiği eleştirisi yapıyorsunuz, medya etiğini çiğniyorsunuz. Bir gazeteciyle ilgili ihaleci diyorsunuz ama ona sormuyorsunuz. Benim için bu son, bu hikaye. Hakikaten bu saatten sonra artık anlatılacak bir şey yok. Şu cümleden sonra yok. Bizim herhangi bir şekilde birbirimize uzlaşmayı bırakın diyebilme imkanımız, ihtimalimiz kalmadı artık. Şu cümleden sonra. Gerçekten yok. 2. Bugün gazetelerde ne var hikayesi yazılırken demin dedim yani kişiye göre, ilk yayında konuştuğumuz gibi işte genel ahlak böyle tanımlanıyor. Bakın Bugün Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesinde Kılıçdaroğlu'nun stratejisi diye bir yazı yazmış. Yani kimden duydu bunu bilmiyorum ama İsmet Paşa'nın diyor yıkıcı muhalefetine geçti diyor. İsmet Paşa'nın nasıl yıkıcı bir muhalefeti vardı ki? Türkiye'nin en kudretlisi olan bir adam, çok partili siyasal yaşama geçelim diye kenara geçmeyi göze almış bir adamdan bahsediyoruz. Neyse. Biliyorsunuz T24 bir haber yayınladı. Ortalıkta çok karıştı. Şeye geleceğiz, Sera Kadıgil hikayesine geleceğiz. Onu da anlatacağım size, merak etmeyin. Çünkü o Cuma yayınından sonra çok acayip şeyler oldu. Yani o kadar çok insan o kadar çok şey söyledi ki bana. Sen müneccim misin? Biliyordu lan bu, biliyordu falan diye. Onu da şimdi söyleyeyim de yeri zamanı gelmişken. Ben, keşke burada olsa da o da cevap verse. Ben hayatım boyunca Sera Kadıgil'i hiç görmedim. El sıkışmışlığımız yok. Neredeyse 3 aydır herhalde tanışmak üzere, ya bir kahve içelim hakikaten, ya genç bir milletvekili tanışmamız lazım, hakikaten tanışalım diye bir kahve içme planı yapıyoruz. Ya benim yaptığım iş gerçekten çok saçma bir iş olduğu için biz bir araya gelemedik. Hayatım boyunca görmedim. Hayatım boyunca, bakın bir daha söylüyorum, hayatım boyunca görmedim ben kendisini. El sıkışmışlığım, aynı masada oturmuşluğum dahi yok. Benim oradaki öngörümün gerekçesi şu kardeşim, anlattım bak. Şu anda eğer bu haber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamento muhabirleri tarafından yapılmıyorsa bu onların sorunu. Bu oradaki mesleki gerilemeyi gösterir sadece. Benim çıkış noktam ne biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Çok. Sera Kadıgil'in, Ahmet Şık'ın, başka kimler olabilir, Erkan Baş'ın, benzer örnekler var, sizin aklınıza gelecektir söyleyince. Bu insanların siyasete girme gerekçeleri, siyasetle ilişki temelleri Gezi. Yani o dönemde toplumun apolitize olmasının hiç kimseye bir fayda sağlamadığını çok önde mücadele ederek göstermiş insanlar. Sonra da siyaset yolunu seçtiler. Dolayısıyla şunu düşünmek bence zor değil. Yani bu insanların bugünkü muhalefet düzleminden mutlu olmadıklarını anlayabilmek için çok açık, yani çok zeki olmaya falan gerek yok. Hatırlıyor musunuz? Size geçen hafta bir şey anlattım ben. Erkan Baş'ın kitabını, ha Barış Atay, hay yaşayın Nizam. Barış Atay tabii en önemli örneklerinden biri de Barış. Bu arada ben Barış'la da hiç karşılaşmadım. Hiç, yani karşılaşmışlığımız yok. Vallahi Erkan Baş'la da hiç karşılaşmadım. Bir kere telefonla konuştuk, kitabı tanıttıktan sonra sağ olsun teşekkür etmek üzere aradı. Barış Atay ve Sera Kadıgil'le de Cuma günü o olaydan sonra konuştum ikisiyle de. Hayatımda ilk kez, kendilerine de sorabilirsiniz. Benim o öngörüyü gösterme sebebim bu. Bu insanların bugünkü muhalefet düzleminden memnun olmaması, nasıl memnun olabilir ki? Şimdi bir çıkış var. Türkiye İşçi Partisi. Bir çıkış var kardeşim, adamların bir söylemi var. Seversin sevmezsin. Ama diyorlar ki hayır, hayır birader, böyle muhalefet yapılmaz. Bak biz böyle yapacağız muhalefeti. Biz çıkıp derdimizi anlatacağız. Derdimizi anlatırken de halkın derdi neyse eğip bükmeden, saçımız başımız ayrı oynayarak yapmayacağız. After party falan olmayacak bizde yani. Derdimiz neyse onu konuşacağız. Böyle olduğu zaman bunu düşünmek bence çok yanlış değil ya. Çok büyük zeka falan da gerektirmiyor. Ama artık parlamentodan bu tarz haberler yapılmıyorsa oradaki insanlar kendilerini sorgulayacaklar. Ben size şunu söyleyeyim. Eğer ben benimle birlikte, yani Sedat Yeni'nden bilmiyorum, Sedat Bozkurt, pek çok gazeteci arkadaşım, Türey, Çiğdem Toker, başkaları, Hıdır Göktaş, eğer mecliste çalışıyorsak bu haberi siz 20 gün önce okumuştunuz. Ciddi söylüyorum. Ben 5 senedir meclise gitmiyorum. 23 Nisan resepsiyonlarına katılmam 5 sene oldu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani kimse müneccim misin sen, helal, ya buna gerek yok kardeşim. Ben 32 senedir, 33 senedir bu işi yapıyorum. Ve hep siyaset çalıştım, çok kısa bir ekonomi dönemi dışında. Ya anlamamak için, ya anlamak çok zor bir şey değil bunu. O olaydan sonra da ben yayını yaptım. 20 dakika sonra Sera Kadıgil istifa dilekçesi açıklamış. Sonra da bana mesaj atmış. Demiş ki ya bu hani çok eş zamanlı oldu. Evet, çok eş zamanlı oldu ama yapabilecek bir şey yok. Sonra da işte ben işi gücü kolayladıktan sonra öğleyini aradım. Hayırlı olsun dedim kendisine. Sonra da işte bir saat sonra da Barış Atay aradı. Onunla da konuştuk. Hayırlı olsun dedim aynı şekilde onlara da. Bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Ya bunun için biriyle dirsek temasında olmanıza, oturup kalkmanıza, işte muhabbetiniz, kankanız olmasına falan gerek yok. Kusura bakmayın. Gazetecilik öyle bir şey değil zaten. O mesafeyi korumak zorundayız biz. Abdülkadir Selvi'nin yazısında kalmıştık. Diyor ki, T24'ün haberinde denildi ki Katarlılara, Katarlı öğrencilere sınavsız tıp fakültesine giriş olanağı tanıtıldı. Tamam mı? Bunun üzerine sosyal medya köpürdü. Ama nasıl köpürmek? Öyle böyle değil yani. Vay, hani Fanta'yı çalkalamışlar. İçine yetmemiş tahsit atmışlar, bir de öyle köpük ortalık. Coşmuş, delirmiş. Ama bütün bunların içinde işte bir takım paylaşımlar başladı. Kemal Kılıçdaroğlu da o paylaşanlardan bir tanesi de, yazıklar olsun falan filan yazarak. Sonradan T24 özür diledi. Dedi ki biz dedi yanlış anlamışız dedi. Öyle değilmiş o dedi. Tam öyle değilmiş dedi. Getiriyor bunu Abdülkadir Selvi. Diyor ki, ha işte askeri tıp öğrencilerine yönelik olarak. Diyor ki işte tahripkar muhalefet uyguluyor, İsmet Paşa'nın uyguladığı. Yani nereden gördü bunu bilmiyorum ama. Sizin diyor en azından bir özür dilemeniz gerekiyordu. Çünkü diyor haber yanlış çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu neden geri adım atmıyor? Çünkü Kılıçdaroğlu bunu bilerek yapıyor. Doğru ya da yanlış olmasına bakmadan iktidarı yıpratacak olan her şeyi kullanıyor. Hop durduk. Bir dakika. O zaman Tayyip Erdoğan bilerek mi yalan söyledi aşk konusunda? Yani şöyle diyebilir miyiz? Ne diyordu? Doğru ya da yanlış olmasına bakmadan insanları yıpratacak her şeyi kullanıyor diyebilir miyiz? Diyebiliyorsak niye yazmıyorsun? Ya hazır hakikaten zaman gelmişken Sayın Cumhurbaşkanı hiç yakışmadı. Sen öyle diyeceksindir emin. Yazsana. Ne olur Allah aşkına. Bak ortada yalan var ya. İngiltere'de bu aşı 100 pound dedi. Yok ulan öyle bir şey. Yok. Yok. İngiltere'de de aşı parasız. Yok, yalan söylüyor. E yazsana. İşte bak neden yaptıkları gazetecilik değil, bu yüzden. Mesleğimiz neden boka battı diyorum, bu yüzden. Artık bu haldeyiz biz. Artık konuşulan, yazılan, çizilen bu. Yani gidecek bir yer yok. Yazabiliyor yani Kılıçdaroğlu'nun stratejisi. Ya yazsana, Erdoğan'ın stratejisi de bu. Ya yanlış kardeşim, şunu desene bak, ben diyebiliyorum bunu. Benim o ferahlığım var. Ben diyorum ki ya Kemal Bey'in o yalana binip devam etmesi danışmanlarının beceriksizliğindendir. Tayyip Erdoğan'ın da aynı şekilde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Erdoğan prompterdan çıktıktan sonra söyledi onu. Demek ki bunun danışmanla çok alakası yok. Ama söylesene. Bak ben söyleyebiliyorum, sen söyleyemiyorsun. O yüzden gönül rahatlığıyla diyorum ki senin yaptığın gazetecilik falan değil. Çok rahat söyleyebiliyorum hem de. Gazete Pencere'nin bu sabahki sayısı hukuk devletinde bunun adı ne? Manşetiyle çıkmış. Onur yürüyüşü sırasında ortaya çıkan görüntülere tepki yağdı. CHP polisin göstericilere konuşanı alın demesini, ağzını açanı alın dedi. Kafede oturanları gözaltına almasını zorbalık diye tanımladı. İçişleri Bakanlığı ise polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir yanıtı verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy. İlk yayında konuştuk, o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. O polis memurunun cinsel özürlü insanlara böyle muamele ediyoruz sözleri hiç utanmadan, arlanmadan. Altında Baykal'ın damadına SBK'dan sahte fatura diye bir haber var. Çok ağır bir haber. Masak raporuna dayanarak yapılmış bir haber. Diyor ki Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'in eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın damadı Halil Ataman'ın şirketlerine sahte fatura kestiği tespit edildi. Tespit SBK Holding'de ilgili masak raporunda yer aldı. Baykal'ın ismi güncel tartışmalara Sedat Peker'in açıklamalarıyla girmiş. Peker Korkmaz Karaca'nın Baykal'ın gayrimeşru işlerini kapatmak için kendisinden yardım istediğini iddia etmişti. Devam ediyor mevzu. Size bir soru. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta burada bir şey duyurdum. Dedim ki Çağdaş Gazeteciler Derneği, ki yeni yönetim seçtiler. Yeni yönetime de başarılar dileyelim hazır fırsat bulmuşken. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti merkezi Ankara'da olan, ısrarla söylüyorum bunu, ısrarla söylemeye de devam edeceğim. Çünkü İstanbul'dakiler öyle bir yani yanar döner tavır sergiliyorlar ki böyle biziz ya, biz yaparız ya, biz yapmıyorsunuz kardeşim, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, bu kadar da net söylüyorum. 12 meslek örgütüyle birlikte dediler ki bir açıklama yapıp, kardeşim biz içimize karışmış ihale takipçilerini, iş takipçilerini atacağız. Sorgusuz sualsiz hepsi yapılacak bunlar. Suç duyurusunda bulunacağız. Bir de mecliste komisyon oluşturulması için baskıda bulunacağız. Şimdi Korkmaz Karaca adında Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yaptığı söylenen bir insan var ortada. Ve bu insanın öyle maceraları çıkıyor ki ortaya, of of of. En son bornozlu pozuyla çıktı. Sanırım daha devamı da gelecek. Bu arada Korkmaz Karaca'nın uçağı var. Korkmaz Karaca'nın, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı. Sürekli olarak Venezuela'ya gidip gelmiş bir uçaktan söz ediyoruz. Ve aynı uçağı kullananlar, işte İçişleri Bakanı kullanmış. Mehmet Ağar'ın da kullandığı yeni ortaya çıkmış. Falan böyle bir tuhaf yapı var. Ama bizde şu yok. Bunları araştıracak yargı yok. Yargı yok. Ya bu yayını izleyen hakimler, savcılar olduğunu biliyorum. Vallahi. Ya aynaya bakın ya. Ciddi söylüyorum, aynaya bakın. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Mülkiye. Biliyorsunuz Ankara'yı bilenler çok iyi bilir. Cebeci de fakülteler durağıdır, bizim durağın adı. Çünkü koleji geçtikten sonra arada bir işte kurtuluş durağı vardır. Ondan sonra bir sonraki durak da fakülteler durağıdır. Hukuk fakültesiyle yan yanadır bizim okul. Hukuk fakültesi, Ankara Hukuk. Hemen yanında Siyasal Bilgiler Fakültesi. Onun üstünde Eğitim Bilimleri Fakültesi falan vardır. Yani birçok fakülte olduğu için. Ya bizim çok ciddi şekilde hukukçulara ihtiyacımız var. Ama ne olur aynaya bakın. Gerçekten aynaya bakın. Çünkü ben baktığım zaman acayip rahatsız oluyorum ya. Korkunç rahatsız oluyorum yani. Bütün bunlara rağmen hala bir şey yapılmıyor. Kiraladığı uçağın parasını ödemiş. Süleyman Soylu biliyorsunuz öyle demişti. Ama en son Egemen Bağış'ın da adı, o da kullanmış uçağı. Normaldir ya. Praga gitmiştir belki. İlk görev yerine olabilir. Belki öyle bir şey olmuştur. Yani ne bileyim, Praga gitmiştir. Orada inmemiştir ama şey olmuştur. Yani ne bileyim, Bratislava'ya geçelim demişlerdir belki. Çok güzel. Gerçekten çok güzeldir. Carlo Vivari'ye gidelim. Neden olmasın? Ama Carlo Vivari'de havaalanı yok bildiğim kadarıyla. Da ormanlık çok şahane bir yoldan gidiliyor. Olabilir ya. Sonuçta aman, birimizin uçağı, en iyi tekne arkadaşının teknesidir. En iyi uçak Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağıdır. Ya bu bilinen bir atasözü. Özge Ulusoy'un özlü sözlerinden bir tanesi. En iyi tekne arkadaşının teknesidir. En iyi özel uçak Sezgin Baran Korkmaz'ınki. Yani sen diyor yapacaksın devletle iş, alacaksın 100 dolar daha diyor. 100 dolar demiyor, pardon, uçağı kullanırım diyor. Uçağı kullanırım diyor. Kullanıyor da. İlginç. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Bağışı da uçurmuş, demin konuştuk işte. 17-25 Aralık'ta adı gündemden düşmeyen Prag Büyükelçisi de SBK'nın uçağını kullanmış. Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberi. Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks uçağını kullanmayan kalmamış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski bakan Mehmet Ağar'ın ardından eski bakan ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ın da ünlü konuklar arasında olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin günlüğü 15 bin avro olan, 15 bin euro diyor ya, 15 bin euro. Arkadaş çok büyük para. Çok büyük para günlük. Ama sonuçta şöyle de bakmak lazım. Yani 15 bin euro veriyorsun da, mesela sen otobüsle gidiyorsan aynı yolu, Afyon'a geldiğinde bir kaymaklı ekmek kadayıf yemeği akıl edemeyecek kadar yorulmuş oluyorsun. Uçak öyle değil ki. Hostes seni dürtüyor, diyor ki beyefendi Afyon'a yaklaşıyoruz. Yani ekmek kadayıf falan yiyecekseniz. Adapazarı'na giriyoruz mesela. Adapazarı'na yaklaştık. Trenle gitsen tak tak tak beyin meyin kalmıyor. Ama uçakla gidince diyor ki Adapazarı'na yaklaştık, bir helva alacak mısınız? Yani pişmaniye tam zamanı. Sonra ne diyorlar? Genel ahlak. Hangisi ahlak ya? Vallahi hangisi ahlak? Ahlak dediğin ne senin ya? İki bacağının arasındaki mi? Yok ya, onun ahlakla bir alakası yok. Vallahi yok. Bu ahlak dediğin hikaye bu işte. Genel ahlaksızlık. Bu isimlerin günlüğü 15 bin euro olan uçağın parasını ödeyip ödemedikleri merak konusu. 17-25 Aralık sürecinde Bağış'ın Rıza Zarraf'tan rüşvet aldığı iddia edilmişti. İstanbul-Bodrum arası uçan SBK'nın uçağı Venezuela'ya da 40 sefer yapmış. Ama bunda yanlış bir şey yok ki. İstanbul'dan Bodrum'a uçuyorsun. Getir Türkiye haritasını gözüne. Evet, o İzmir hani bir adam oturmuş gibi durur ya, o silüeti. İstanbul, bak İstanbul, buradan iniyorsun. İstanbul, iniyorsun. İzmir, Bodrum'a gelmek için geri şöyle uzun bir tur yapıp Venezuela, alttan geliyorsun. Az yakıyor o zaman. Herhalde. Yoksa adam niye Bodrum'a giden insan Venezuela'ya uğrasın 40 kere? Artık yapış yapıştık. Öyle pislik. Dibine kadar geldi ki Mesela demin yarım kaldı. Şu gazeteciler cemiyetinin, merkezi Ankara'da olan gazeteciler cemiyetinin 11 meslek örgütüyle birlikte yaptığı şu sözleşme gibi. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'ı ihraç edebilir mi? Soru. Benimki sadece soru. Vallahi. Halk TV mesela ne olacak? Halk TV bu haberi yapabilir mi? Soru. Ya ben soruyorum kardeşim. Halk TV bu haberi yapabilir mi? İşte bak, mahallenin önemsiz olduğu böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Bana ne ya? Bana ne? Ama ya ne olsa onları konuşmayalım ya. Neden? Tamam, orman yangını konuşalım. Marmaris'te, Bingöl'de, aynı şekilde Bingöl'de yanıyor. Orman yangınları var ve bir orman görevlisi Görkem Aslemli, gencecik bir adam. Onun da hayatını kaybetmesiyle artık iyice böyle dikkat çekici bir hale geldi. Sosyal medyada görüyor artık, istemese de görüyor. Hala Baykal CHP'de aktif mi? Antalya milletvekili efendim. Bilmiyorum yeterince aktif mi? Hani ne düşünürsünüz de Antalya'da bir kişilik kontenjan ona ayrılmıştı. Aktiviteden kastınız ne bilmiyorum ama. Rahmet dileyelim Görkem Aslemir'e. Gencecik bir insan ya, bir orman görevlisi hayatını kaybetti. Çok çok çok çok acı hakikaten. Çok çok acı. Yayın arasında biri, bir izleyici yazmıştı. Kusura bakmayın, şimdi geri dönüp ismine bakmayayım. Çok uzun sürecek çünkü. Bugün Hürriyet gazetesinde Metin Feyzoğlu röportajı var. Hürriyet söyleşilerinde. Manşet ne biliyor musunuz? Oya yapmış, Oya Armutçu yapmış. Çok kıdemli bir yüksek yargı muhabiridir Oya. Çok şükür değiştim. Efendim? Çok şükür değiştim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu şöyle diyor. Bana diyorlar ki sen değiştin. Evet, çok şükür değiştim. Ben devletimle kavga etmem. Bana tepki gösteren bazı yol arkadaşlarımla ilişkimi kestim. İnsan detoksu yaptım. Çok güzel. Hemen yanındaki fotoğraf ne? Feyzoğlu'nun önemli bir tesbih koleksiyonu var. Ya bu çok klasik bir hürriyet çakallığı, biliyor musunuz? Ve geçmişten bugüne gelen bir hürriyet çakallığı. Sadece bugüne has değil bu. Hatırlayın. Bak, size bir şey hatırlatacağım. Sene 2013'ün sonu, gezi bitmiş. Tabii gezi bitmiş. 17-25 Aralıklar falan yaşanmış. Artık yeni cumhurbaşkanı seçmiş. Çünkü Abdullah Gül'ün görev süresi doluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun karşılığında adaylar çıkacak. O adaylardan bir tanesi, soru. O adaylardan bir tanesi Hürriyet gazetesinin pazar ekine bir röportaj vermişti. Demişti ki ne? Demişti ki ne kendisi? Şarabın tadı dışında her şeyini bilirim. Benim oğlum küpeli. Hatırladık mı? Kimmişti ki kendisi? Hatırlayan var mı içinizde? Bu çok eski bir Hürriyet çakallığı. Bu çok eski bir Ertuğrul Özkök çakallığı. Çok eski. Çok eski bir Kızılderili numarası bu. Vay arkadaş ya. Çok eski bir Kızılderili numarası hem de. Hayır, Metin Feyzoğlu değil. Alakası yok. Orada o röportajda konuşan kişi Murat Bey'in söylediği Abdüllatif Şener'di. Onu çıkartmışlardı ortaya. Şarabın tadı dışında her şeyini bilirim. Yani ben de o dönem radyo programı yapıyordum. Demiştim ki bana ne? Bana ne? Niye anlatıyorsun bunu? Benim mahalle burası ama bak, bu mahalleye de uzak değilim. Bu çok eski bir hürriyet çakallığı. Çok eski. Hiç yemez, hiç, hiç. Tam Ertuğrul Özkök tarzı gazetecilik. Şimdi diyorlar yani, işte Ertuğrul Bey artık yok. Biz yeni ufuklardan geç, ne yeni ufuk? Genlerinize işlemiş, genlerinize. Genlerinize işlemiş. Dibine kadar hem de. Hikaye. Ondan sonra genel ahlak. Yaz. Çok önemli bir tespih koleksiyonu. Ya çok güzel yani tespih koleksiyonu. Değiştim ben. Söyledim mi şimdi ben değiştim diye? Ha, söyledim onu. Tamam. Evet, ben değiştim. Ama işte millet değişmiyor. Galatasaray'ın çok genç, çok acayip sevdiğim bir futbolcusu var. Taylan Antalyalı. Biliyor musunuz Taylan'ı? Çok genç bir çocuk. Sosyal medyada Power by Pride diye üzerinde yazan, işte Powered by Pride, hani bu onur ayı, onur günü, onur yürüyüşü var ya, İşte onun, yani onu öne çıkartan bir tişört, renkli gökkuşağı renklerinden. Ya kendine spor yazarı diyen, çok özür dileyerek söylüyorum, iki dallama. Çok özür diliyorum ama başka türlü söylenemez. Rica ediyorum, yani ne olur affedin beni. İnanın başka türlü söylenemez. İki dallama çocukla ilgili söylemedik şeyi bırakmamışlar ya. İnsan ayırmadığı için bakın. İnsan ayırmadığı için. Çok kusura bakmayın ama Türkiye'de şu anda yaşanan bütün bu sahtekarlıklar, bütün bu yolsuzluklar, boğazımıza kadar boka batmalarımız bir erkeğin bir erkeği ya da bir kızın bir kızı öpmesinden çok daha tehlikeli. Gerçekten bizi bitirecek olan bu, öbürküler değil. Alakası yok. Zaten çok severdim Taylan'ı, daha da çok seviyorum artık. Vallahi helal olsun. Helal olsun be. Korkmadan futbol camiası gibi böyle çok kendini şey zanneden, hani maço zanneden falan tiplerin olduğu bir yerde bunu yapabilmek hakikaten gerçek delikanlılık. İşte hep söylüyorum ya, delikanlılık erkeklik değil, o 3,5 gram geç onu, onun bir önemi yok. Onun bir önemi yok. Ama işte bu delikanlılık, bunu yapabilmek delikanlılık. Helal olsun. Çok söyledim mi ben, değiştim ya. Ha, söyledim dur. Yani değişince insan çok heyecanlanıyordu. İstiyorum ki hep söyleyeyim böyle. Çok güzel tespih koleksiyonum var. Göstermiş miydim? İnsan detoksu yaptım ben bir de. Nasıl yani? Yani insanı alıyorsun. Böyle büyük bir sürahiye koyuyorsun. Salatalık, zencefil. Yani gün boyu onu içiyorsun. Biraz inceden mırmırık yapıyor tabii. İnsan olduğu için içinde. Bilmiyorsun sağını solunu. Onun da atığı var çünkü. O da suya karıştırıyor. Sabah. Gonca Vuslateri röportajı var bugün. Kendisi diyor ki ben bir mahalleye ya da bir kesime ait değilim. Bana küçük yaşından itibaren bayrak ve ülke sevgisini öğrettiler. Benim devlet makamlarına düşmanlığım olmaz. Bize ne? Bir şey söyleyeceğim. TRT'de yeni action mı var? Ben de yeni dizi mi başlıyor? Kast mı yapılıyor? Ne oldu? Hayırdır? Har ya. Ulan büyük çakalsınız, yemin ediyorum büyük çakalsınız ya. Yayın arasında şu en üstte durduğu için onu hemen söyleyeyim. İrfan Bey en üstte duruyor. Şu ahlak anlayışı hikayesi. Heh, şurası. Sabah gazetesinde ahlak, üst cümle öyle diyor. Ahlaktan bahsetmişken siz de sıkça ahlaksız olduklarını vurguluyorsunuz. Kabataş yalancılarından bir tanesinin bugün Sabah gazetesinde feminizme karşı sözleri var. Düşündüm, Kabataş yalancısı bir tane değil ki, bir sürü, acaba hangisinin? Baktım. Hilal Kaplan. Biliyorsunuz kendisi aynı zamanda sadece çok iyi bir yazar değil, aynı zamanda benim rahmetli babaannemin deyişiyle bir akıldaneydi. Gerçekten akıldane. Mesela şey düşünür kendisi. İnönü savaşlarına İsmet İnönü'nün lan ben kazandım benim soyadım verilecek dediğini. Gerçekten bunu yazabilmiş zekada bir insandan bahsediyoruz. Yetmez ama evetçi yavşakların, altını çizerek söylüyorum, yetmez ama evetçi yavşakların Türkiye'de medyaya armağanıdır kendisi. Yani karşı mahalleden çok önemli görüş almamız lazım. Al görüş bu. Arkadaş şöyle bir şey yazmış. Ha, yalısı var. Yalıda pelikan uçuruyorlar. Hilal Kaplan ailenin adı yok ya da Neden Feminist Değilim kitabıyla feminizm ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına yeni bir bakış açısı getiriyor. Tepkilerden çekinmeden yazdım. Tepki mi? Sana mı? Tepki koyabilmek için ciddiye almak lazım. Yani. Hani bak Hilal Kaplan. Duydun mu sesi? Tın bile demiyor. Hani çok da tın bile yok. Sessizlik. Bak Faruk ötüyordu, o bile konuşmuyor şu anda. O bile sustu. Hiç kimse sallamıyor seni. Rahat ol. Ama 1 Temmuz'dan önce İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına buradan girmeye çalışıyor arkadaşlar. Görmeye, çok eski çakallık bu ya. Çok eski. Haber sitesi özür diledi. Kılıçdaroğlu yalandı, ısrar etti. Evet. Tayyip Erdoğan. İkisi de özür dilemeli bence. İkisi de Kemal Bey de özür dilemeli. Doğrusu o. Haber doğru değil deyip çıkıp yapmalı diyor doğrusunu. Bir söyleyeceğim, Gonca Vuslateri'ye söyleseniz TRT'de yeni dizi başlayacak olabilir. Bir bakın ya. Evet ya, hakikaten bakın, Zeynep Yıldız'ın söyledi. Bülent Arıncı bile çileden çıkartmıştı, hatırlıyor musunuz? Sözcünün sür manşeti göz göre göre kaçtılar, örgüt üyeliğinden dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlara karıştılar. İnsanların canını yaktıktan sonra firar eden isimlerin geride sadece havaalanında çekilen görüntüleri kaldı. Üstelik haklarında arama ve kırmızı bülten varken hala yakalanamıyorlar. İşte onlardan bazıları. FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz. Nerede? O yok. Peki kendisine zırhlı araç tahsis eden? Olmadı öyle bir şey. Alakası yok. Alakası yok. FETÖ'cü savcı Celal Kara. Nerede? Kim o ya? Biz duymadık ki öyle birini. Şu sığır bankın sahibi olan Tosun. Mehmet. Ha o. Onun için işte. Valla Paraguay mı diyorlar, Uruguay mı diyorlar. Öyle bir yerden bahsediyorlar ama. Ha Yusuf Bey'in hatırlattı. Bir de Amerika'dan zırhlı temsilciliği var bunun değil mi? Gazeteci olduğunuzdan emin misiniz ya? Donald Trump ya. İnsan utanır, yemin ediyorum utanır. Donald Trump sana böyle bir şey söylese dersin ki Allah'ım yer yarılsın da bana yakın bir yerden yarılsın, hemen gireyim içine. Sezgin Varan Korkmaz. Kripto paracı Fatih. Faruk Fatih Özer. Nerede bu insanlı? Yok. Daha kaçtı. İzmir Belediyesi hasarlı binalar için kredi buldu ama 330 milyon dolar kredi için Erdoğan'ın imzası bekleniyor. Ali Öztunç söylemiş. Geçen yıl 30 Ekim'de biliyorsunuz İzmir'de bir deprem yaşandı ve hasarlı binaları onun ardından yeniden yapabilmek için Dünya Bankası kredisine başvurmuş İzmir Büyükşehir Belediyesi. Dünya Bankası 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli ve düşük faizli bir kredi vermiş ama hazine garantisi gerekiyor bunun için. Hazine garantisinde bilin kim veriyor? Kimin onayı lazım? Boris Johnson, evet. Vermiyor o da ya. Siz diyor zamanında diyor benim dedem Ali Kemal diye diyor bana diyor zulmettiniz. Ne vereceğim ulan size diyor kredi. Niye altına benim imzamı atayım diyor. Ben diyor imza atıyorum. Ondan sonra diyor benim imza attığım çekle gidip diyor mobilya falan alıyorsunuz diyor. Sonra hep bana giriyor onlar diyor. Devam edelim. Bir gün devrim için hiç durmadan ileri manşetiyle çıkmış bugün. Solcu lider Morales bir günün sorularını yanıtladı. Kapitalizm ve emperyalizm hayatın düşmanı, zenginlik yanlış ellerde, başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdik ve hedef olduk. Neoliberalizme, emperyalizme karşı mücadelede birlik olunmalı, işçi sınıfının birleşmesi önemli, devrim yolunda ilerliyoruz. Özellikle burada Morales'le yapılan röportajda, İbrahim Varlı'nın röportajında... otoriterlik üzerine söylediği sözler son derece önemli Morales'in. Buna zorbalık denir. İlk yayında konuştuğumuz Bülent Kılıç'ın, Ajans France Presse'in ünlü foto muhabiri. Bülent Kılıç'ın boynuna diz kapağıyla bastıran polisin önündeki o fotoğrafı, onu kullanmışlar. Ozan Acıdere'nin fotoğrafı. Ben de yayında kullandım. İsmini vermekte fayda var. Önemli bir fotoğraf çünkü. Bu arada 31 Mayıs 2011 tarihinde 10 sene geçmiş üzerinden Metin Lokumcu'nun Artvinopa'da hayatını kaybetmesinin üzerine davanın ikinci duruşması bugün Trabzon Adliyesi'nde görülecek. Sanıksız bir yargılama olarak nitelemiş, birinci sayfayı öyle almış Bir Gün gazetesi. Avukatı Sercan Aran öyle söylemiş davanın avukatlarından biri. Metin Lokumcu için Adalet Komisyonu'nda şöyle bir açıklama yaptı deniyor haberde. Bir yargılama varmış, dava görülüyormuş gibi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Daha görünür olması lazım. O yüzden özellikle ben de yayında hatırlatmak istedim. Metin Hoca'nın davası Trabzon Adliyesi'nde bugün ikinci duruşması var. Nur içinde yatsın. Evrensel'e bakalım. Bu zorbalık cezasız kalmasın denilerek Bülent Kılıç'ın İstanbul'da onur yürüyüşü sırasında boynuna basan polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alınma anı. Kolları arkadan sıkıştırılarak ama etrafında gazetecilerle birlikte, diğer gazetecilerle birlikte halkın da tepkisinden bahsediliyor. Bülent Kılıç da çektiği, sosyal medyada paylaştığı videoda ondan bahsediyordu zaten. George Floyd'dan bahsedilirken mesela Ömer Çelik falan açıklama yapıyor, İbrahim Kalın açıklama yapıyor. Konya yolunun yanında 649 katlı binası olan Kainat İletişim Başkanı açıklama yapıyor. Burada olmuyor burada. Baktık biz, burada olmuyor ya. Yani yapmaya çalıştılar, tutmuyor, açıklama tutmuyor. Sıcaktan falan herhalde, havadan. Tam mayalanmıyor açıklama, yani öyle söyleyeyim. Yapılıyor da incecik kalıyor. Halbuki onun köpürmesi lazım ki böyle iyice tutsun açıklama. Hafta sonu üniversite sınavı vardı biliyorsunuz. Alan yeterlilik testi ardından da işte YKS mi deniyor bu nede? YT neyse işte o vardı. Matematikte özellikle çok zorladıkları söylendi çocukların. Hakikaten niye bu kadar yapıyorlar ben anlayabilmiş değilim. Bir senesini bu çocuklar uzaktan eğitimle geçirdi ya. Ya kardeşim hakikaten vicdanınız batsın sizin yere ya. Ciddi söylüyorum ya bu bir senedir okul görmedi bu çocuklar. Neyin intikamını kimden alıyorsunuz? Abanmışlar çocuklara resmen matematikte ya. Bildiğiniz abanmışlar yani. Amerika'daki polis başına bastırıp öldüren 22 yıl hapis almadım. Evet. Chauvin miydi neydi? Adamın soyadı. Böyle saçmalık olur mu? Bir yıldır okul görmeyen çocuklara niye yapılıyor? Niye yapılıyor bu ya? TYT ha. AYT ve TYT. Yeni Şafak'a bakalım. Kriptonun kaynağı. İlginç bir haber. FETÖ'nün holdingi üzerinden kamuya 5000 kişi yerleştirmişler. Kaynak holding dosyası yeniden açıldı. Şirket, dernek ve vakıfların bilgisayarlarından silinen veriler kurtarılıp 100 milyona yakın veriye ulaşıldı. Bu holdingin adeta FETÖ'nün kuluçkası gibi çalıştığı, KPSS'ye giren 5000'den fazla kişinin burada eğitilerek kamuya yerleştirildiği tespit edildi. Şimdi sıra bu kriptoların kimler olduğuna geldi. Hayır! O sırada kamuda bunların yerleştirilmesini önayak olan kamu görevlileri ne iş yapıyor şu anda? Mesela bakanlar, daire başkanları, kısım amirleri, genel müdürler. Onlara girmeyelim. Doğru. Çünkü onların bir kısmı iktidar partisinden milletvekili oldu. Kavala'nın adamından Peker'e hediye. Gezi'nin finansörü Osman Kavala'nın şirketlerinin temsilcisi Zeki Türkkan, suç örgütü lideri Sedat Peker'e fil dişi saplı mektup açacağı hediye etmiş. Peker, Ergenekon davası savunmasında mektup açacağının Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Fahrettin Altay'a ait olduğunu söylüyor. CIA ajanı Henry Barkey ile Kavala'nın Türkkan'ın telefonuyla görüşme yaptığı da tespit edilmişti. Hediyeye girecek miyiz? Oo, bir dakika. Çünkü hediyeye gireceksek o iş, yani kim verdiyse hepsine patlasın da. Ama çocuklarının düğünlerine katıldığı siyasiler var Sedat Peker. Herhalde o da oraya gelirken bir çeyrek alıp gelmemiştir değil mi? Yani. Ooo 900 lira mı olmuş ya çeyrek? Yok ya almayalım. Gram altın alırız biz. Öyle dememiştir değil mi? Hediye. Yazmasa mıydık bu abi? Ya bence de. Sıkıntı hocam. Yani sonra. Ağzınızın tadı bozulur Ali Rıza'cığım. Vallahi bu büyük bozulur hem de. Yeni Şafak böyle akşam gazetesine bakalım. Utanmıyorlar. Evet efendim işte onu söylüyorum ya. Hiç utanmıyorlar bunlar. Yani yalan söylüyor herkesin önünde hiç. Ha onu demiyorsunuz siz. Çok özür dilerim. Televizyonunda hak, hukuk, adaletten söz eden Halk TV'nin patronu CHP'nin yerel iktidar olduğu Çanakkale'de tarihi Assos sahiline kaçak restoran dikti partililer akın etti. CHP tam kadro oradaydı. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu. Cafer Mahiroğlu herhalde. Kaçak mıymış? İyi. Tamam. Tam kaçak tutanağı tutulsun. Ya hepsine yapılsın bunlar. Gerçekten çevrecilikle böyle bir alakası varsa yapılsın. Hiç sekmesin hem de. Mutlaka. Ama mutlaka konuşulsun bu. Cumartesi günü takımdan ayrı düz koşu yaptık akşam biliyorsunuz. Timur. Onlar hemen bir hafta öncesinde Salda Gölü kıyısındalardı. Fotoğrafı da paylaşmıştı Instagram'dan zaten. Gri rengi gördükten sonra çileden çıkmıştı. Gerçekten çileden çıkmıştı. Buraya bu millet bahçesinin yandaki işte o kameriyeleri ya bok mu var kardeşim yaptınız diye soruyordu. Onu yapınca olmuyor. Bunu yapınca şimdi oraya geleceğiz zaten Necla Hanım. Bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Türkiye'de yargıyı sallayan yok. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu hem çalışmalarını hem yaşamını sürdürdüğü saray kaçak. Danıştay kararıyla ve kendisi şöyle demişti söylendiğinde, soru sorulduğunda ben de oradaydım bu arada. Demişti ki sıkıysa gelip yıksınlar. İşte öyle olunca efendim yani ondan sonra öyle gidiyor. İmam hapşırınca cemaat ne yapıyordu? İmam hapşırınca cemaat nezle olur. Öyleydi değil mi o söz? İmam hapşırınca cemaat nezle olur. Evet. Evet evet doğru. Çok doğru söz söylemiş atalarımız. İşte bunu Özge Ulusoy alamamış. Onun öz sözlerinden biri değil bu. Dünyanın en güzel gazetesi asker ailesine 550 lira sürmanşetiyle çıkmış bugün. Borçlanarak nasıl erken emekli olunur? Ya niye borçlanıyorum ben ya? İt gibi çalışıyorum. Ben niye borçlanıyorum kardeşim? Borçlan sen, borçlan emekli olmak için. Evlenenlere de tazminat hakkı. İyi bence. Milyonu tepti Ajda Pekkan şey var haberi. Ajda Pekkan pandemide kendini izole etti. Azerbaycan'dan gelen 1 milyonluk konser teklifini geri çevirdi. Bodrum'a tatile gideceğini söyledi. Oğlum dikkatli dinleseniz öyle dememiştir o. Onun artık surat oynamadığı için öyle dediğini düşünün. Belki de istiyordu konseri. Hani ona çünkü ne sorarsan aynı hayret ifadesiyle söylüyor. Ajda Hanım Azerbaycan'dan 1 milyon lira karşılığında bir gece konser teklif ediyorlar. Aa isterim. Bak isterim diyorum ama olmuyor. Mesela şöyle söylüyor. Hiperaktifim demesi. Onun dekoder var. Onu bir açsaydınız. Bak konser istiyor olabilir. Gitti abi 1 milyon lira. Gördün mü? Çünkü artık tamamen bitti. Yani o tepki falan yok onda. Buradan alınanları arkaya topla topla topla. Bir süre sonra bayağı kıskançlı tokayla buradan tutturabiliyorsun onu. Saçın altına üstüne saçı bağlıyorsun. İkisini tek toka. Yeterince sert bulursan oluyor. 1 milyonu tepti. Değil ya vallahi değil, istememiştir onu. Bir daha bakın. Uyuyor olabilir yalnız. Onda da ifade aynı çünkü. Kapanmadığı için çekiyorsun bunu buradan böyle iyice. Hani otobüsün, belediye otobüsün kapısına sıkışmış çekiyor gibi. Çekiyorsun, gözler mözler açılır. Uyuyor da olabilir ha. Bir sessiz yaklaşın yanına. Uyurken de çünkü öyle artık. Hiperaktif. Düşünsene bu tiple hiperaktifim diyor. 7 farkı bulun. CHP kaçak beach açtı. Beach. Ana muhalefet Türkiye'nin çevresini değiştiren tüm projelere savaş açtı. Dev eserlere karşılık Çeşme, kreş ve plajda şov yaptı. Çeşme mi? Oğlum ya hakikaten kafanız hiç çalışmıyor sizin. Lan Çeşme daha yeni unutulmuştu. Hatırlamıyor musun? O Çeşme'de zaten su akıyordu diye çıkıp önünde. Hatırlamadın mı? Onu hakikaten lan Çeşme haberini. Ya. Bizimkiler yasta. Bizimkilerin sarhoş Cemili Uğurtan Sayıner vefat etti dün. Nur içinde yatsın. Uzunca bir süredir tedavi gördüğü de açıklanmıştı. Hatta geçen sene hatırlıyorsunuz. Geçen sene öldü diye epeyce bir söylenti çıkmıştı. Allah rahmet eylesin. Benim adım Cemil gitti. Bayram tatili 552 bin lira. Ney? Bayram yaklaştı. Hadi be. Ulan bu gazete olmasa. Oteller dolmaya başladı. Fiyatlar da adeta çıldırdı. 2 kişilik bir hafta oda kahvaltı ücreti 552 bin liraya. Oğlum kafa mı yapıyorsunuz lan? Datça'da 550'lik. Ya bırak, Yılmaz yemiştir sizi. Yemin ediyorum fiyat almak için yanlışlıkla onu aradıysanız. Yılmaz Aslan Türk'tür. Otis abi o. Oda kahvaltı fiyatı 552 bin vermiştir size. Yılmaz'dır o. Lan Datça'nın tamamını satsan 552 bin lira eder mi? 552 bin Türk lirası oda ama kahvaltımız serpme. Ha tamam. Ya baştan söylesene onu. Pahalı geliyor çünkü öbür türlü. Oda 552 bin olmaz. Kahvaltımız çok iyi. Gerçekten. Ne yiyor olabilirsin ki? Yılmaz yemiştir sizi. Bak harbi söylüyorum. Bu arada Datça çok sıcak. Sıkıldı o da. Sürekli üstsüz fotolarıyla gündemde kendisi biliyorsunuz. Denize giriyor, fotoğraf paylaşıyor. Vay arkadaş ya. Çeşmeyi hatırlıyor. Harbiden bunların kafa hiç çalışmıyor ya. İstanbul'da Çeşmeyi restore ettin. Lan ne restore ettiniz? Onun suyu zaten akıyor diye şey yapmıştı ya. Hocam. Canım. Doktor beycim. Tatlım. Daha uzatmayacağız ama inşallah bunu. Sor artık soruyor. 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. İnşallah bu girizgahı onun için yapmamışsındır. Değil mi? Ha yok yok, sizle alakası yok. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Doktora git dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor. Evet, benden ne istiyorsunuz? Bir acaba peşine düşseniz mi hocam? Şunu bir takip etseniz. Yani tıp fakültesi 1. Genel dedektiflik. 1. sınıfın 1. dönemi. Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Hani bütün kelimeleri sıkayım birine denk gelir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist, ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Biliyorum, doktorum çünkü diyor. Başka biriyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali. Hocam sizin kullandığınız Türkçenin hastasıyım, tüküreyim ben öyle Türkçenin içine ya. Başka biriyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali. Trafik kazası gibi cümleye bak. Karşı yönden gelmekte olan öncelikle sizin kaygınız, korkunuz olabilir cümleciğine çarpmış cümlenin başı. Karşılıklı güvensizlik çözümü küçültür. Anladın onu, küçülüp elimle şey yapma. Çözüm giderek daha da küçülür. Ona göre anlayışlı ve gayretli olmanı öneririm. Burada keselim istersen hocam mektubu. Çünkü buradan sonra gayreti açacak olursan, hani gayrete dokunacak bu. Her şeyini eşinle paylaşman kuşkudan iyidir. Hocam, buyurun. Benim basenim büyük. Evet, büyük yani. Evet. Kankam, ilaç mı kullanıyorsun o yapar dedi. Allah belasını versin o kankanızın. Ciddi söyleyeyim, başta unutmadan onu söyleyeyim çünkü sonra unutuyorum onu. İlaç kullanmıyorum. Neden basenin büyüdü benim? Dur ben bir eski fotoğraflarımıza bakayım. Onda daha darsa ona göre hani arada geçen ne bileyim neden büyüdü ya? Ailesel yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Bak deminkine siz diyordu. Bu hastaya hani muhabbet kıçtan başladığı için direkt buna sen diye girmiş. Öbürü daha ciddi çünkü. Hani işte erken boşalma falan filan. Bu benim kıçım büyük diye girdiği için direkt oradan dalmış buna. Sen diye hitap ediyor. Yağ oranın kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Hocam ne anlatıyorsun sen ya? Bölgesel kilolardan, bölgesel, işte güneydoğuya doğru en kötüsü. Yani şöyle düşün, güneydoğuyla güneybatıda kilolandığın zaman zaten tarif ettiğimiz basen bölgesine geliyoruz bedensel anlamda. Güneydoğu ve güneybatıda sıkıntı. Bölgesel kilo diyoruz biz buna. Açıklar kaba yağışlı. Selülitten, varisten ve kıllanmadan şikayetçiyseniz östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir. Çok güzel. Güneydoğu ve güneybatıya hakim ol diyor mümkün olduğunca. Hocam annemin 2 yıldır ağrıları geçmedi. Tahlil yaptırdık bir şey çıkmadı. Fibromiyalji dediler. Haplar da midesini bozdu. Ozon işe yarar mı? Hocam sen de işi biliyorsun ha. Vallahi ne yapıyorsun ne ediyorsun? İşi buraya getiriyorsun direkt ozona. Niye? Hocamın ozon yapan, ozon tedavisi yapan merkezi var biliyorsunuz. Ne yapıyor ediyor? Mevzu bir şekilde ozona geliyor ya. Hiçbir şey bulamasa bir gün şey yazacak. O şeylerin fayanslarınız, dezler kirlenmiş mi? Bak ozonla dalsan ona. Klorakla girsen hiç öyle olmaz sakız gibi çıkar o. Medikal ozon tedavisi ağrı şikayetleri açısından tedavi edici olarak uygulatabilirsiniz. Hakikaten konuştuğunuz Türkçe'ye tüküreyim ben sizin ya. Medikal ozon tedavisi ağrı şikayetleri açısından tedavi edici olarak uygulatabilirsiniz. Medikal ozon tedavisini ağrı şikayetleri açısından tedavi edici olarak uygulatabilirsiniz. Bu da yanlış. Ozon uygulamasını ağrı şikayetleri açısından tedavi edici olarak kullanabilirsiniz. Bak Türkçesi. Anlamadın da bir geç. Ama tek faydası bu değil. Medikal ozon tedavisi bedenin tüm hücrelerinde yenilenme, iyileşme sağlar. Yüksek enerji veren bir tedavi metodudur. 100 yılı aşan bir süredir insanlara fayda sağlayan bu yöntemi değerlendirebilirsiniz. Nerede? Sence? Sence artık bunu da söyletme bana. Yani burada her şeyle uğraşıyoruz. Biri diyor ki kocamın peşine takılır mısın? Bir ne yaptığını bir görelim. Öbürü diyor ki benim basen büyük. Bu nasıl büyüdü? Ama yani bu kadarını da söyletmeyin artık ya. Ozon tedavisinde tek isim. Nafis Karagözoğlu. Israrla arayınız. Ozon tedavisinde tek isim. Nafis Karagözoğlu. Nafis Karagözoğlu İstanbul'da. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya her sabah. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Biz çok farklıyız. Bu toprakları seviyoruz. Hepimizin ortak özelliği bu. Bir de demokrasiden korkmuyoruz biz. Gerçekten birbirimizden korkmadığımız gibi. Yani küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabildiğimiz müddetçe bizi ayırmaya çalışan her şeye, herkese direnmemizin mümkün olduğunun bilincindeyiz. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü bunu yaparsak dediğim gibi bizi ayırmaya çalışan kazanamayacak. Kim olursa olsun. Biz birbirimizle konuşacağız. Bunun yöntemi bu çünkü. Evet farklıyız ama bu farklılıkları zenginlik olarak sevdiğimiz toprağa yansıtma şansımız çok kuvvetli. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla yapabilirsiniz. Bunu bir. YouTube kanalına abone olun. Hem YouTube üzerinden aboneliği bulabilirsiniz hem ünsalunlu.com.tr üzerinden. Orada da var. Sadece bir mail adresi yazacaksınız. Para pul istemeyecek. Yanında katıl diye bir düğme var. Bu yayını aylık küçük katkılarla destekleyebilmek için kullanabilirsiniz. İsterseniz. Asla zorunlu değil. Yayınlar ilk günden beri parasız ve sonuna kadar da öyle olacak. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.